Ayrım 4. Kızılderili ve Çingene. Susan Mockbridge. Sayfa 57. Abby tüm günü defterine çizimler yaparak arada trenin camından kır manzarasına bakarak geçirdi. Aslında baktığı yerleri görmüyordu bile. Aklı trenin ritmik sesler çıkaran tekerleklerinden daha hızlı çalışıyor. Aylar sonra karnı karpuz kadar olup da ciyaklayan bir bebek doğurduğunda neler olacağını düşünüp duruyordu. Gözlerini kapadı ve elindeki çizim defterini bebeği düşündükçe gerileyen göğsü üzerine kapadı. Acaba kız mıydı olan mı? Ona mı yoksa Nate'e mi benzeyecekti? Yoksa ikisinin karışımı bir şey mi çıkacaktı? Nefesi daraldı. Birden aklına şu soru düştü. Nate bir daha geri dönmezse ne olacaktı? Tek başına altından kalkabilecek miydi? O olmadan bu bebeği doğurabilir miydi? Bunun altından kalkacak kadar güçlü müydü? Cevabını veremediği sorular onu bunaltmış, kafasını ve kalbini ağrıtmıştı. Önce Washington, ardından Missouri istasyonlarından geçerlerken gecenin karanlık sisi yavaş yavaş çöküyordu. Uzakta görünen ağaçların ardında ufuk çizgisinde batmakta olan güneşi görebiliyordu. Buruşturulup atılmış bir kağıda yayılan sulu boya renkler gibi ufuk mora ve pembeye boyanmıştı. Yolculuğun başından beri karşı koridorda oturan, ona kraker ikram eden yaşlı bir adam valizini indirmesine yardım etti. Abby çantasını omzuna asıp valizini çeke çeke istasyonun çıkışına doğru götürürken adama defalarca teşekkür etti. Asırlardır duymadığı bir ses olan cırcır böceklerinin sesi kaplamıştı her yanı. Chicago'da cırcır böceği olmadığından değil elbette ama Chicago'lu cırcır böcekleri tek başlarına öterlerdi. Buranınkiler ise neredeyse senfoni besteliyorlardı. Bir taksi çağırdı. Valizinin üstüne oturup beklemeye koyuldu ve taksi gelene kadar cırcır böceklerini dinledi. Taksiyi görünce el sallayıp ayaklandı. Köy yolunda Walnut Ridge'e, oradan da Winston çiftliğine giden yol 15 kilometreydi. Abby eve yaklaşmış olmasına rağmen hala telefonuna ulaşılamıyordu. Her aradığında onun adım adım paniklemesine neden olan meşgul sinyalini duyuyordu. Aileme bir türlü ulaşamıyorum dedi hüsran içinde. Haberiniz yok mu? Yakın zamanda Walnut Ridge'i bir kasırga vurdu dedi şoför. Tek şeritli yolda hızla ilerlerken. Abby trenle Washington'dan geçerken kasırga ile ilgili hiçbir şey duymamıştı. Şoför onun aklını okumuş gibi sadece belli bir yeri vurmuş diye devam etti. Bu tarafta hiçbir şey olmadı. Aslında biraz yağmur yağsa çok iyi olabilirdi. Böyle şeyler rastgele olur zaten. Bu seferki kesin öyleydi. Arabanın farları kuru, griye çalan çatlak asfaltı aydınlatıyordu. Hızla gitmelerine rağmen Abby yol kenarındaki çalıların toz içinde olduğunu görebiliyordu. Şoför haklıydı. Toprağın suya çok ihtiyacı vardı. Abby alnını arabanın camına dayadı. Kat ettikleri her kilometrede endişesi daha da büyüyor, artık her şeyin değiştiğini ve bir daha eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Aslında 4 ay önce Noel tatiline geldiğinde bu topraklara bambaşka bir gözle bakmıştı. Buralarda büyümüş, bu çevreye sevgiyle bağlanmıştı. Ahırları, siloları, ahşap kaplama evleri, ekinleri, çiftliklerin arasında uzanan geniş düzlükleri çok sevdi. Ama Chicago'yu da çok özlüyordu. Nathan'ı özlüyordu. Nereye gittiğini, ne zaman döneceğini bile dosdoğru söylemeden onu ardında bırakmıştı. Eve dönmek kendisi adına yapması gereken en doğru şeydi belki. Ama bu şekilde davranmaya hiç hakkı yoktu. Nate'den sır saklıyordu ve bu da en az yalan söylemek kadar berbat bir şeydi. Abby her şeyden çok yalandan nefret ederdi. Evden kimseyle konuşamadınız mı dedi şoför. Kısa da olsa bir muhabbet açarak Abby'nin çiftliğe ulaşamamasından kaynaklanan endişesini gidermeye çalıştığı açıktı. Hayır, telefon çalmıyor herhalde. Radyoda meteoroloji uzmanı Walnut Ridge'in hemen dışında bir kasırga bulutu olabileceğini söylediler diye devam etti şoför. Gözünü de yoldan ayırmadan. Radarda aniden bir şey belirmiş, sonra geldiği gibi dakikasında yok olmuş. Kasırga bulutu ha? Bu küçük çaplı bir fırtınadan daha fazla şey olduğu anlamına geliyordu. Neden daha önce söylememişti ki? Hasar var mıymış? Yaralanan olmuş mu diye sordu Abby öne doğru eğilerek. Emniyet kemeri omuzundan geriye çekiyordu onu. Annesi ve teyzelerini düşündükçe içgüdüsel olarak elleri karnına gidiyordu. Telefonda olmayınca dış dünyayla bağlantıları tamamen kopmuştu. Çiftlikte dizüstü bilgisayarı bile çalıştırmadıklarını biliyordu Abby. Annesi o kadar uğraşmalarına rağmen internete bağlanamadı söylemişti. Bu ev internet istemiyor demişti. Ama Abby asıl annesinin istemediğini düşünmüştü. Annesi böylesinin daha iyi olduğunu söylüyordu. O elektronik zımbırtılarla yaşayamayacağım apps, sevdiğim insanlarla yüz yüze konuşmayı ve beni dinlemelerini tercih ederim. Böylece bilgisayarlar Walnut Ridge'deki Mağazaya geri döndüler. Artık ceviz de satmıyorlardı. Ama el oyması ahşap çanaklar, yemek takımları, takı ve dekoratif eşyalar satarak geliştirdikleri ve oldukça iyi giden bir işleri vardı. Hatta annesi sıklıkla Abby'ye buraya taşınmasını, sadece ahşap işleriyle uğraşan değil, her alanda sanatçıların toplanacağı bir galeri açmasını söylüyordu. Chicago'da Nate ile yaşamakla kıyaslanınca kasabaya geri dönmek Abby'ye çok daha çekici bir fikirmiş gibi geliyordu. Bu yüzden annesinin teklifiyle hiç ilgilenmemişti. Ta ki son birkaç haftaya kadar. Bu kırsal bölgelerde işler kolay halledilemiyor dedi şoför. Amy düşüncelerinden sıyrılıverdi. Özellikle de elektrik ve telefon arızaları. Dikiz aynasından birbirlerine baktılar. Ailenizden haber alamadınız diye hemen telaşa kapılmayın. Bir şey yoktur emin olun. Umarım haklı çıkarsınız. Amy arkasına yaslandı. Pek de ikna olmamıştı doğrusu. Annesinin Amy doğmadan önce babası Afrika'ya gittikten hemen sonra çiftliği vuran kasırgayı anlatışını hatırladı. Gökten dolu gibi ceviz yağdığını, şimşeklerin göğü ateşe verdiğini, koruluktaki bütün ağaçların dallarını sökene kadar fırtınanın dinmediğini anlatmıştı annesi. Kasırga nasıl bir hasar bırakmışsa ceviz ağaçları bir daha hiç meyve vermemişti. Yeni ağaçlar dikmek istemişler ama hiçbiri tutmamıştı. Sanki Sam Winston gidince çiftlik her şeye küsmüş, her şeyden vazgeçmişti. Abby kasırgaların da şimşekler gibi aynı yeri iki kez vurmayacaklarını umut ediyordu. Annesiyle teyzelerine bir şey olduysa ne yapardı hayal bile etmek istemiyordu. Nate onun tek aşkı olabilirdi ama annesiyle teyzeleri onun her şeyiydi. Önlerine gidilecek 5-6 kilometre daha yolları vardı ve gökteki son mor hareler de gecenin lacivertinde kayboluyor. Hava tamamen kararıyordu. Çiftliğe yaklaştıkça Abby'nin içine oturan taş daha da ağırlaşıyordu. Araziyi çeviren demir yolu çitlerine bakıp bazı yerlerde devrilmiş olduklarını görünce endişeyle dudaklarını ısırdı. ''Neden telefon edemediğiniz belli oldu.'' dedi şoför başını uzatıp camdan dışarı bakarken. Abby onu neye baktığını görebilmek için camını indirdi. Başını dışarı çıkardı. Boşta sallanan telefon kablolarına ayın gölgesi düşüyordu. ''Vay canına.'' diye söylendi. Ama onu asıl ürküten bu değildi. Araba asfalt yoldan çiftliğe giden tali yola dönünce kopan ağaç dallarını gördü. Dev bir iskeletin kopmuş kollarına, pençe pençe göğe uzanan ellerine benziyordu. Oha diye bağıran şoför hızla frene bastı. Abby öne doğru savrulmuştu. Şoför uzunları yakınca ıslak çalılar aydınlandı. Tanrım! Abby ön koltuğu sımsıkı kavramış, kalbi küt küt atıyordu. Ne oldu? Daha fazla gidemem bayan, kusura bakmayın. Ne? Neden? Abby emniyet kemerini çıkarıp ne olduğuna bakmak için camdan dışarı sarktı ve problemin ne olduğunu gördü. Karanlık, devasa bir şey yolu kapatmıştı. Abby bunun ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra birden her şeyi anladı. Nutku tutulmuştu. Yaşlı meşe diye mırıldandı hıçkırarak. Evet, ağaca benziyor. Çapı 3 metre vardır herhalde. Amy bu ağacın ön bahçeden göğe nasıl uzandığını, çimenlere gölgeli, kuşlara yuva olduğunu çok net hatırlıyordu. Çocukken altında oynar, kuş cıvıltılarını dinlerdi. Buraya kadar dedi şoför. Kapıyı açınca arabanın iç ışıkları yandı. Dizlerim rahatsız. Valizinizi taşıyamayacağım. Kusura bakmayın. Sorun değil. Şoför arabadan inip bagajı açtı. Abby'nin valizini çıkardı. Abby de arabadan indi. Bütün gün trende oturmaktan bacakları tutulmuştu. Devrilmiş ağaca baktıkça içi sızlıyordu. Evi göremeyecek kadar uzaktaydı. Ama beklediklerini hissedebiliyordu. Sizi burada bekleyeyim mi? İster misiniz? Eve varınca cepten ararsınız dedi şoför. Valizi getirip tekerlekleri üzerine otururken. Hayır, arayamam demeyi düşündü Abby. Cep telefonu çiftlikte çalışmayacaktı. Hiç çalışmamıştı. Ama lafı fazla uzatmadan gerek yok, teşekkür ederim diye cevap verdi. Cüzdanından taksi parasını ve bahşişi çıkarıp verdi. Evde kimsenin olmaması gibi bir ihtimal yoktu. Ama yine de Gretchen'in yedek anahtarı sakladığı yeri biliyordu. Beni merak etmeyin, olmam gereken yerdeyim. Şoför parayı alıp cebine koydu. Ama bir türlü gidemiyordu. İçi hiç rahat değildi. Kasketini geriye atıp alnını kaşıdı. Biraz oyalanmamı istemediğinizden emin misiniz? Evde kimse yoksa ya da hasar çok fazlaysa sizi kasabaya götürebilirim. Sadece 5 kilometre uzakta. Evdeler, dedi Abby. Çünkü evde olduklarından emindi. Bunu hissediyordu. Hem nereye gidebilirlerdi ki? Siz gidebilirsiniz gerçekten. Abby adama gülümsedi. Hamile olduğu için mi böyle davranıyordu? Annelik pırıltıları saçacak durumda değildi. Ama belki de adam içinde büyümekte olan canlıyı sezmişti. Aşırı korumacı bir baba gibi davranmasının nedenini de açıklıyordu bu. Dikkatli olun hanımefendi. Adam şapkasıyla ona selam verip gitti. Taksi uzaklaşırken Abby de valizini alıp sürüklemeye başladı. Araba geri geri giderken kırmızı lambaları yolda parlıyordu. Tekerlekler çakılı yolda hızla döndü. Araba gecenin karanlığına karışıp uzaklaştı. Abby derin bir nefes aldı. Serin hava ciğerlerine doldu. Endişeliydi. Devrilmiş ağacın etrafından dolandı. Valizi çamurun ıslak çimenlerin arasından güç bela çekiştiriyordu. Çitlerden eve kadar olan yol 500 metre kadardı. Ama oraya ulaşmak yıllarını almıştı sanki. Her taraf molozlar ve kırılmış dallarla doluydu. Valizini iki kere düşürdü. Sonunda çeke çeke götürmekten vazgeçip sapından tutarak taşımaya karar verdi. Nefes nefese yürüyordu. Bu kadar çok eşya getirdiğine pişman olmuştu. Ama eskiz defterlerini, çok sevgili sanat tarihi kitaplarını bırakamazdı. Zaten ağırlık yapanlar da bunlardı. Hem Nisan ayında havalar çok değişken olabiliyordu. Ne olur ne olmaz diye birkaç kazakla kot pantolon, hatta çizmelerini bile koymuştu. Son yaptığı su birikinti üstüne damlayan yağmur damlaları resmine sığdırabilseydi onu da koyacaktı. Ama sonra temelle gitmediğini, en fazla bir hafta sonra Chicago'ya geri döneceğini düşünerek vazgeçmişti. Resimlerini de yanında getirseydi her şeyden vazgeçmiş gibi olacaktı. Ama henüz vazgeçmemişti. Gelir de kimseyi bulamaz diye Nate'e bir not yazıp mutfağa bırakmıştı hatta. Birkaç günlüğüne eve gidiyorum. Düşünmem gerek, demişti notta. Nate'in göreceğinden, görse bile umursayacağından emin değildi. Kırılmış kalbi ve hamilelik hormonları eşliğinde ağlaya ağlaya valizini hazırlayan Abby sonunda fermuarı çekip kapatmıştı. Geri dönerek doğru şey yaptın, dedi kendi kendine. Valizi öbür eline alıp soluklanmak için biraz durdu. İleri doğru bakınca ağaçların arasından evi görebilecek kadar yaklaştığını fark etti. Karanlığa gömülmüş bir ev görmeyi beklerken bambaşka bir şeyle karşılaşmıştı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Işıklar yeni yeni çöken gecenin karanlığında göz kamaştırıyor, pencerelerden verandayı aydınlatıyordu. Beyaza boyanmış çitler diş gibi parlıyor, sanki gelişine çok sevinmiş gibi sırıtıyorlardı. Belki de annesi jeneratör kurdurmuştu ama öyle olsa bundan bahsederdi. Kablolar kopmuş haldeyken evde elektriklerin olmasının başka bir açıklaması olamazdı. Ama sonra çocukluğundan beri çiftlikte şahit olduğu tuhaf şeyleri hatırlamaya başladı. Kimsenin açıklayamadığı, hiçbir şart altında mantıklı bir cevap bulunmayan şeyler. Mesela bir defasında Abby annesini mutfakta ağlarken bulmuştu. Tabaklardan birini kırdığı için ağlıyordu. Harf şeklindeki erişteler etrafa saçılmıştı. Semin tabağıydı bu, diye ağlıyordu Gretchen. Sanki dünyanın sonu gelmişti. Ondan bir parçayı daha yok ettim. Dünyanın yükünü yüklenmiş gibi derin bir iç geçirmişti. O zamanlar daha 7 yaşında olan Abby onun ne demek istediğini anlayamamış ama annesinin üzüntüsünden içinde bir şeylerin kırıldığını hissetmişti. Yapıştırabiliriz, demişti annesine. Hani domuz kumbaramı tutkalla yapıştırmıştık ya, ama Gretchen ağlayarak başını iki yana sallamış. Bunu kimse yapıştıramaz Epps, sen bile, demişti. Bunun üzerine Abby de ağlamaya başlamıştı. Tabağın onun yüzünden kırıldığını sanıyordu. Oysa annesi kırmıştı. Annesiyle kızın hıçkırıkları yetmezmiş gibi aniden şimşek çakmaya, gök gürlemeye başlamış, gökyüzü bir anda simsiyah olmuştu. Evin duvarları sallanıyordu. Abby ruhundan taşan kederin peşinden dışarı çıkmış, tam o anda şiddetli bir sağanak bastırmıştı. Yağmur damlaları gözyaşlarına karışıyordu. Üstü başı sırılsıklam olmuştu. Ama çitlerin oraya gelip de yabani çiçeklerle kaplı düzlüğe adımını atar atmaz yağmur dinmişti. Aslında tam olarak dinmiş sayılmazdı. Çiftlik sınırları dışında kalan hiçbir yerde yağmur yağmıyordu. Tek bir damla bile. Abby arkasına bakıp evin tam üstünde simsiyah bulutların toplandığını görmüştü. Ama evin dışındaki her yerde gökyüzü masmaviydi. Sem'in tabağının kırılması ruhunun ağlamasına mı sebep olmuştu? Annesi onun yanlarında olduğunu, daima da olacağını söylerdi. Bazen canının sıkkınken yağmur yağıyorsa bil ki o senin yanındadır. Seninle birlikte o da en az senin gibi Abby üzülmüştür. Abby koşarak içeri girmiş, gördüğü manzarayı annesine anlatmak istemişti. Gretchen ise kırılan parçaları toplamakla, yerleri silmekle meşguldü. Ve küçük bir çocuğun hayal gücüyle uğraşacak hali yoktu. "Evimiz kasırga hattının ortasında Abby," derdi annesi. Yağmur yağdıran ruhlar teorisine dudak bükerek. Garip hava olaylarıyla karşılaşma normal bir şey. Ama Abby başka bir şeyler olduğunu farkındaydı. Ceviz koruluğunda bir hayaletin dolaştığından emindi. Bu hayalet babasının eskiden yaptığı bir şey yüzünden çok acı çekiyordu ve babasından başka kimse bunu anlayamazdı. Şimdi büyüdüğü halde bile Abby bir varlığı hissediyor. Bu da içini huzurla dolduruyordu. Geri dönmek güzelmiş dedi kendi kendine. Derin bir iç geçirip çiftlik evine bakarken omuzları gevşemişti. Serin havaya rağmen etrafında bir sıcaklık hissediyordu. Burası onun yuvasıydı. Sem'in annesiyle babasına, bebekken onu çok seven, kucaklarından indirmeyen dedesiyle babaannesine ait olan yuva. Abby onları hatırlayamayacak kadar küçüktü o zamanlar. Sadece bir fikir olarak kalmıştı kafasında. Attığı her adımda Abby görünmez kolların ona sarıldığını hissediyordu. Her adımında kalbi buraya aittim der gibi küt küt atıyordu. Bulutsuz gökyüzündeki ayın aydınlattığı yolda dal parçalarından ve çukurlardan sakınarak yürümeye devam etti. Bir çoban altından kuşu ötüp duruyor, sanki şarkı söylüyordu. Şarkısının her mısrasında durup bekliyor, diğer kuşların da ona katılmasını bekliyordu. Zavallı kuş kendini yalnız hissetmesin diye Abby ona eşlik etmek istedi. Çoban kuşu, çoban kuşu, bir an önce eve varmak istediğinden adımlarını hızlandırdı. Valizini yüklenip basamakları çıktı. Sonunda ön kapıya varınca valizini paspasın üzerine bıraktığı sırada fazlasıyla bitkin düştüğünü fark etti. Kesinlikle hayatındaki en uzun günlerden birini geçiriyordu. Annesiyle konuşmak, ona Nate ve bebeği anlatmak için can atıyordu. Gretchen'a ulaşamamış olması onu açlıktan da beter bir mahrumiyet içinde bırakmıştı. Annesinin o kapının ardında olduğunu bilmek onu çok heyecanlandırmış, kapının tokmağını vururken parmaklarının titremesine sebep olmuştu. Kapının gıcırdayarak açıldığını duyuncaya kadar Abby nefesini tutmakta olduğunu fark etmemişti. Derin bir iç geçirdi. Annesini görür görmez ne kadar endişeli olduğunu anlamıştı. Yüzündeki çizgiler derinleşmiş, gözleri kısılmış, sımsıkı topuzu dağılmış, saçlar yüzüne yapışmıştı. "Abigail," dedi Gretchen. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. "Nasıl gelebildin sen? İstasyondan buraya kadar yürümedin değil mi?" "Tüm yolu yürümedim." Annesine baka kalmıştı. Çiftliğin girişine kadar taksiyle geldim. Tedirginlik içinde gülümsemeye çalıştı. Şoför beni buralara bırakmak istemedi. Abby verandaya yığılmış hasır mobilyalara baktı. Fırtına epey hasar vermiş galiba. Yaşlı meşe devrilmiş. Yolu kapatmış. Haberiniz var mı? Kendini tutmaya çalışsa da gözyaşlarına hakim olamadı. O kocaman şeyin devrildiği günü göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. "Bebeğim benim. Ne oldu?" Gretchen verandaya çıktı. Kızının yanaklarını okşadı. Birinin kim geldi diye seslendiğini duydular. Teyzeleri el ele tutuşmuş vaziyette koşarak geliyorlardı. "Abigail, sen misin?" "Evet, benim," dedi Abby gözyaşlarını silerek. Benny teyze sesini duyar duymaz onu tanımış. Trady teyze de kapı açılır açılmaz onun kokusunu almıştı. "Abby, kim bilir ne kadar garip kokmakta olduğunu düşündü. Üstüne üstlük bir de hamileydi. Talk pudrası ve turşu kokuyor olabilir miydi acaba? Arayıp durdum sizi ama telefonunuz çalışmıyordu," dedi Abby verandanın ampulüne bakarak. Örgün ışığın etrafında bir pervane uçuyordu. "Elektrik de kesiktir sandım ama yanılmışım." "Ya evet," dedi annesi elini umursamaz bir edayla savurarak. Bir açıklama yapmadı. Aksine konuyu değiştirmek ister gibi etrafa bakınıp "Nate nerede?" diye sordu. "Seninle gelmedi mi?" dedi Trady. Önlüğünün cebine sokuşturduğu bir şeyle oynuyordu. "Seni tek başına göndermemiştir herhalde." "Tatlım, dilini mi yuttun? Ters bir şeyler var sanki," diye sordu beni. Abby'nin sesinin titrediğini fark etmişti. Üç kadın yüzlerinde aynı endişe ifadesiyle kapının önünde duruyordu. Onların bu halini gören Abby'nin içi sızladı. Nate iki hafta önce evi terk etti diye itiraf etti. Omuzları sarsılıyordu. Güçlükle yutkundu. "Şimdi de hamile olduğumu öğrendim," diye ağlamaya başladı. "Ne?" diye bağırdı annesi ve halaları bir ağızdan. "Evet anne olacağım." Abby valizine yapıştı. En kötüsünü söylemişti. "Evde 3 kere test yaptım. Sonra doktora gittim. O günden beri elim ayağım kesilmiş haldeyim. Artık içeri girebilir miyim? Biraz daha ayakta dikilirsem yere yıkılacağım çünkü." 4. ayrımın sonu, sayfa 70.